Item 12, sayfa 146, Kahire olayı, Orenstein Haber. Bu arada güneş ufukta parlayıp sönmeye başlamıştı. Tamamen gözden kaybolduğunda ileride, karşı şeritte durmuş sarı bir Toyota kamyonet gördüler. Etrafında hepsi silahlı, kafalarında yeşil bandanalar olan 5 adam vardı. John Peugeot'u yavaşlatırken adamlar yavaşça onların şeridine doğru yürüyerek silahlarını kaldırdılar. John 100 metreden az bir mesafe kala durdu. Cibril, ne düşünüyorsun diye sordu. Bu yoldan gelmememizi söylemiştim. Lanet olsun. Adamlardan ikisi ilerleyerek elleriyle yaklaşmalarını işaret ederken ne kadar dostane olduklarını göstermek için gülümsüyorlardı. Biri bir şeyler bağırıyordu. Ne diyor diye sordu John. Libyalılar için petrol. Mısır plakamızı görmüyorlar mı? Evet, sanırım görüyorlar. John gözleriyle çölü taradı, gördüğü hoşuna gitmedi. Etrafta zemin arabanın rahatça ilerleyebileceği kadar sert değildi. Eğer saplanırlarsa işleri biterdi. İleri ya da geri gitmeliyiz. Aralarından geçebilir miyiz? Bu bir teşkilat üyesinden beklenmeyecek kadar naif bir soruydu. Ama ileride bağıran adamlar silahlarını bırakarak onlara doğru yürümeye başlarken şaşkınlığını gizledi. John yavaşça böyle bir risk alamayız diye açıkladı. Lastikleri patlatırlarsa ölürüz. Geri dönmemiz gerektiğini söyleme. Kalaşnikov sende. Cibril silahı bacaklarının arasından yukarı kaldırdı. John, iyi nişancı mısın diye sordu. İyi sayılırım. John kendi gizliliğini bir yana bırakarak ben keskin nişancı olarak eğitildim dedi. Ama Cibril bir şey yapmadı. Yalnızca Kalaşnikov'u tutuyordu. John, iyi o zaman dedi, göster kendini. Yeşil bandanalı adam gözlerindeki ifadeyi okuyabilecekleri kadar yakındı. Gözleri dostane ve misafirperverdi. Cildi sert ve bir hurma kadar koyuydu. Cibril arabadan inerek koruma amacıyla açık kapının arkasında durup John'a tercüme etti. Benzinlerinin bittiğini söylüyor. Bizde yeteri kadar olmadığını söyle. Onlara birini göndereceğimizi söyle. Onu götürmemizi istiyor. Öldür o zaman. Adam ellerinin boş olduğunu göstermek için kaldırarak konuşmayı sürdürdü. Cibril kısaca bir şeyler söyledi. Adam gülümseyerek arabalarını gösterdi. John yeterince anlamıştı. Onu arabaya almalarını istiyordu. Söylediğimi yap Cibril. Şimdi vur. Cibril tüfeği kalçasına kaldırıp kapının yanından yabancıya doğrultarak arabanın etrafındaki rüzgar yüzünden John'un güçlükle duyabildiği bir şey söyledi. Adam durdu, gülümsemesi yüzünde dondu. Biraz daha konuşma, adam abartılı bir şekilde omzunu silkerek arkasını dönüp arkadaşlarına doğru yürüdü. Cibril arabaya binerek kapıyı kapattı. Ne oldu? Anladığını söylüyor, kontrolsüz yollar vesaire. Onlara yardım edecek birini göndereceğimiz için teşekkür etti. Sen de ona inandın mı? Cibril tereddüt etti. Eğer onu vursaydın burada savaş çıkardı. Yalnızca bir silahımız var. Adam tam arkadaşlarının yanına varırken dönerek yumruğunu kaldırıp gururla bağırdı. John sloganı tanımış olsa da sonra ne diyor? Allah, Muammer, Libya, hepsi bu diyor. Şu tüfeği bana verir misin? Cibril bir an için bakarak dizlerini kaldırıp Kalaşnikov'u uzattı. John silahı alarak arabadan indi. Soğuk rüzgar yüzünde bir tokat gibi patladı. Adamlardan biri bir şeyler bağırarak tüfeğini Hollywood komançileri gibi salladı. John'un gene tercümeye ihtiyacı vardı. Arabanın arkasına dolanarak sıcak leş gibi bagaja tırmandı. Karnı arka cama yaslanıp dirsekleri arabanın tepesine gelecek şekilde uzandı. Rüzgarın direncini ölçmeye çalışarak nişan aldı. Havanın ne kadar hızla karardığını görünce huzursuz oldu. Biri bir şeyler bağırdı, adamlar dağıldılar. İkisi sağa, ikisi sola, biri kamyonetin arkasına geçti. John bir el ateş ederek yere koyduğu silahı almak için eğilen, kendileriyle konuşmaya gelen adamı vurdu. Adam kumla kaplı yola yuvarlandı ve bir daha kalkmadı. Otomatik silahlardan açılan ateş rüzgarın sesine karıştı. John Toyota'ya nişan alarak bekledi. İki kurşun Peugeot'dan sekti. Hedefteki kamyonetin arkasından bir adam çıktı. John başına nişan aldı. Adam kamyonun arkasında kaybolmadan önce kurşun göğsüne isabet etti. John kamyonetin altında parlayan namlu ucundaki ateşi gördü. Sonra Peugeot'un ön camının çatlama sesini duydu ama ateş edeni vuramadı. Ateş eden adamın bir çukura yerleştiği yolun karşı tarafını görüş hizasına aldı bekledi. Bu defa hedef aldı, başı vurdu. Havaya kırmızı ve pembe parçalar uçuştu. Solan ışığa odaklanmak için bir an bekledi. İki kişi kalmıştı. Biri kamyonetin altında, diğeri ise kumdaki bir tümseyin ardında gizleniyordu. Olabildiğince sakin kalmaya çalışarak Cibril diye seslendi. Sinirleri gerilmişti ve haykırmamak için kendini güç tutuyordu. Cibril, saklandıkları yerden çıkmalarını ve onları vurmayacağımı söyle. Cibril yanıt vermedi. Hey diye bağırdı John. Beni duyuyor musun? Çölde bir parlama oldu ve arabadan bir çarpma sesi daha geldi. John ateş açılan yere nişan aldı. Bir parlama daha oldu. Ama adam nişan almak için kalkmadı. Yalnızca dikkatini dağıtmaya çalışıyordu. John kabinete doğru döndüğünde arka tekerleğin yanında gölgede bir şeyin hareket ettiğini gördü. Bir tüfek, sonra da daha iyi nişan almak için yerde sürünen bir beden. Yeşil kumaşla kaplanmış bir baş gözüktü. İki kez ateş etti, hareket durdu. John kum tümseyine dönerek seslendi. İngilizce konuşuyor musun? Karşılık olarak iki kez ateş edildi. İngilizce! Sikeyim İngilizceyi! Herkes öldü diye anlayabileceği şekilde vurgulayarak bağırdı John. Eğer yaşamak istiyorsan silahını bırak ve uzaklaş. Anlıyor musun? Adam anladığına dair bir işaret göstermedi ama ateş de açmadı. John aracın üzerinden kayarak yolcu tarafına geçti, kapıyı açtı ve Cibril'in hala koltuğunda oturduğunu gördü. Burnunun olması gereken yerdeki kara bir deliğin üzerinde gözleri açıktı. Gömleği sırılsıklam, kucağı kan içindeydi. Gözleri kan içindeki ön camda ölümüne neden olan ufak deliğin hemen üzerine dikiliydi. John yolcu kapısını kapattı. Arabanın arkasından dolanarak kendi kapısını açıp direksiyonun başına geçti. Kaputtaki birkaç deliğe karşın araç sorunsuz çalıştı. Geri vitese takarak karanlıkta Toyota'nın görülmediği bir mesafeye kadar geri geri giderek arabayı çevirdi. Cibril'in birkaç eski battaniyeye sardığı cesedini bagaja taşıdı. Dizlerini bükerek çenesine yaslayıp adamı ufak alana yerleştirdi. Bunu yapabileceğinden emin değildi, kusacağını düşündü. Ama görevini yerine getirdi. Bükülü kolları titriyordu. Bagajı kapatarak arabayı geldikleri yere doğru sürmeye başladı. El adam da telefonu çekmediğinden kuzeye, sahile doğru devam etti. Tek ışık çöle doğru giden sürücülerden geliyordu. Tobruk'un alçak, kurak dış mahallelerine vardığında saat 10'u geçiyordu. Washington yolu denen bir yerde kurumuş toprak yol kenarına çekti. Doğrudan üstleri Stan ve Harry Kyle'deyken küresel güvenliğin DC merkezindeki Cy Gallagher hepsinden yüksek rütbedeydi. Çünkü John'u kiralayan, çeklerini imzalayan ve John'un çıkarlarını koruyacağını düşündüğü tek kişi oydu. Cy, onun çölden geçmesine izin mi verdin diye sordu. Seçeneğim yoktu. Tanrım, bu tür şeylerin işi berbat etmesine ihtiyacımız yok. Kaç kontratın incelemede olduğunu biliyor musun? Yalnızca cesedi ne yapmam gerektiğini söyle. Hala sende mi? İstemeyecekler mi? Say duraksadı, öğreneyim, seni ararım. Bu arada sen de Kahire'ye dön. Bir ceset değil mi? Doğru, tamam, seni arayacağım. John gözlerini kapadı ve soğuk hava arabaya dolarken öğleden sonra olanları kafasından atmaya çalıştı. Bu imkansızdı. Bunu yapabilen insanlar tanıyordu. Kafalarını tamamen boşaltabilen, savaş hattında zeni bulabilenleri. Ama bitmeyen bir iç ses sürekli konuşuyordu. Çoğu dinlemeye değmez şeylerdi. Ama karışık kelimelerden neredeyse unuttuğu dizeler geldi. Baştan çıkmış Mayıs'ta kızılcık ve kestane, çiçeklenen erguvan. Yemek için, bölüşülmek için, içilmek için. Fısıltılar arasında. Kirli parmaklarını gözlerinin yuvalarına bastırdı ama bu dizelerin nereden geldiğini anımsayamadı. Yıllar önce ölmüş bir şairden olmalıydı. 10 dakika sonra Cy koordinatlarını sormak için arayarak beklemesini söyledi. John bir süre bekledi, sonra arabadan inerek bagaja doğru yürüdü. Cibril'in ceplerini karıştırırken nefesini tuttu. Bir pasaport, telefon ve cüzdan buldu ama anahtar yoktu. Giysilerinde etiket olmaması John'un dikkatini çekti. Aldıklarını ön tarafa götürerek arabanın lambasını açtı. Cüzdan farklı banknotlar halindeki paralarla doluydu. Ama kredi kartı ya da üzerinde isim yazan başka bir şey yoktu. Pasaport Libya pasaportuydu. Akram Haddad adına düzenlenmişti. Damga ve vizelerle dolu pasaportta 2005 yılına kadar uzanan Kuzey Afrika ve Orta Doğu ziyaretleri görülebiliyordu. John parayı cebine attı, cep telefonunun pilini çıkarttı, sonra cüzdanı, pasaportu ve telefonu torpidoya koydu. Bunu yaparken Cibril'in El Adam'da aldığı defter gözüne ilişti. Defteri alarak açtı. Cibril'in dediği gibi yalnızca isimler vardı ama Arapça el yazısıyla yazılmışlardı. İsimlerle adresler, telefon numaraları ve anlayamadığı notlar vardı. Pek çok sayfaya çarpı atılmıştı. Bunlar muhtemelen Cibril'in 6 yıl önceki hatasının bedelini ödeyenlerdi. İçerinin lambasını kapatarak bakışını sağındaki çöle çevirdi. Yapması gereken tek şey oraya yürüyerek bir ateş yakmaktı. Bir yanı ölen adam için bunu yapmak istiyordu. Bir diğer yanı ise istemiyordu. Bu taraf ateşi nasıl yakacaksın diyordu. Sigara içmediği için yanında çakmak yoktu. Böylece defteri koyarak torpido gözünü kapatıp Kahire'de yakacağını düşünürken sadık olmayan yanı bunu yapmayacağını biliyordu. Yaklaşık bir saat sonra leş gibi branda kaplı bir kamyon Peugeot'un önüne park etti ve içinden pala bıyıklı bir adam inerek İngilizce Akram Haddad'ın nerede olduğunu sordu. John bagaja doğru yürüyüp açarken kendin görebilirsin dedi. Adam sesli bir iç geçirdi. Cesedi birlikte taşıyarak kamyonun kasasını hazır bekleyen büyük bir İranlısına sardılar. Adam gülümseyerek elini uzattı. John sıkmak için uzandığında adam işaret parmağını salladı. Ödeme? Evet. Kimse bana bununla ilgili bir şey söylemedi. Bana 300 avro ödeyeceğini söylediler. Bu yaklaşık 500 Libya dinarı ediyordu. Cibril'in zulasından karışık banknotlarla ödedi. Dinar, dolar ve avro. Adam ancak ödeme tamamlandıktan sonra elini sıktı. John adama yeni Libya kutlu olsun dedi. Ama o çoktan uzaklaşmaya başlamıştı. Üçüncü kısım. Cuma sabahı şehrin kuzeydoğusundaki Heliopolis'te park ettiğinde saat 10'a geliyordu. Arabayı kurşun delikleri ve sildiği kan lekeleriyle Kahire'ye kadar getirebildiği için kendini şanslı sayıyordu. Ama şansının sonsuza dek devam etmeyeceğini tahmin ediyordu. Bu nedenle Osman bin Affan'ın kuzeyinde polisin olmadığı dar bir arka sokakta bir park yeri buldu. Telefonuyla Arapça sokak tabelasının fotoğrafını çekerek Cibril'in eşyalarını götüreceği Nil Caddesi'ne binalar yaklaştıkça kalabalıklaşan ve pis kokmaya başlayan sıkıcı bir şehir klostrofobisinin bastığı efsanevi bir otobüs yolculuğu yaptı. Dünyanın her yerinde şehirler karman çorman olmaya yatkındı ama Kahire farklıydı. Otobüs her virajı döndüğünde bir trafik sıkışıklığıyla, bir çarpışmayla ve arabalarını yoldan çekmeyen öfkeli seyyar satıcılarla karşılaşıyordu. Otobüsün şoförü zamanının yarısını camdan sarkarak yol kurallarını ihlal edenlere bağırmakla geçiriyordu. Kalçasına çok yakın duran bir oğlan çocuğu başını kaldırarak gülümsedi. Biri tesettürlü, diğerinin yüzü peçesinin arkasında gizlenen iki kadın yüksek sesle birbiriyle tartışan ve el hareketleri yapan iki adamın arkasında oturuyordu. Kötü koktuğunun farkındaydı. Yanından kadınlar geçtiğinde utanarak gözlerini kaçırıyordu. Nihayet Nil Caddesi'ne vardılar. John kasları gerilmiş, beyni yorgunluktan durmak üzere yolun geri kalanını yürüdü. Kurak çölden kokular diyarına dönmüştü. Pişen etler, araba egzozları, baharatlar ve büyük nehir. Nil ile Gezira adası arasında uzanan alçak Kasr el Nil köprüsünün girişindeki grafiti ile kaplanmış, taştan uyulmuş aslanları geçti. Burası devrimin önemli noktalarından biri olmuştu. Siyah üniformalı merkezi güvenlik askerleri zamanda Tahrir Meydanı'na ulaşmaya çalışan binlere karşı koyamamış ve protestocular askerleri yarıp geçtiklerinde güvenlik güçleri dağılarak canlarını kurtarmak üzere kaçışmışlardı. Yanan araçların izleri hala kaldırımda görülebilirken, ellerinde oltalarla yeşil demirlere yaslanıp balık tutan yaşlı adamların doldurduğu köprü sakindi. Gezira adasına geldiğinde kuzeye, Zamalek'in merkezine giden bir otobüse bindi. Teraslı daireler, kafeler ve ufak otellerin olduğu ağaçlı bir cadde olan İsmail Muhammed'de 3. kattaki dairesine vardığında saat neredeyse 3'tü. Merdivenlerden çıkarken çölde kendisini de öldürülmüş gibi hissediyordu. Kısmen tek başına yaşadığından, kısmen de lüks Zamalek'te daha büyük bir eve parası yetmediğinden ufak bir dairesi vardı. Zamalek'te olmasının nedeni garsonlar ve taksi şoförlerine söyleyecek birkaç cümle dışında Arapçasının berbat olması ve Zamalek'in dil bilmeyen yabancıların Kuzey Afrika'nın gerçeklerinden güvenli bir şekilde saklanabileceği bir yer olmasındandı. İlk işi Cibril'in eşyalarını kaldırmak oldu. Pasaport ve cüzdan rahatsız edici darlıktaki mutfakta büyük bir Siidi marka çay kutusuna saklandı. Deri kaplı defter kutuya sığmıyordu ama onu da buzdolabının üzerindeki kullanılmayan bir kurabiye kavanozuna sığdırmayı başardı. Kahve yapacak hali yoktu. Onun yerine bir şişe Glenlivet açarak tozlu bir bardağa 3 parmak doldurdu. İçkisini kanepeye götürerek bir yudum alıp cep telefonundaki tanıdık numarayı çevirdi. 2 kez çaldıktan sonra telefonu yanıtlayan büro sekreteri Nancy, Harry Walcott'un orada olmadığını söyledi. Ama Stan buralarda diye ekledi. Lütfen. Stan Bertoldi telefonu John döndün mü diye yanıtladı. Evet. Seni bugün görecek miyiz? Hayır. Yalnızca haber vermek için mi aradın? Evet öyle diyerek viskisinden bir yudum daha aldı. Her şey yolunda mı? Hayır diye yanıtladı ama uyursam geçer. Sadece Harry'e görevin başarısız olduğunu söyle lütfen. Stan gizemli bir vurguyla görev dedi. Harry John'u Stan'in tüm bildiğinin birkaç gün şehir dışında olduğu konusunda temin etmişti. Raporumu pazartesi hazırlayacağım. Eğer daha erken istiyorsa yarın da gelebilirim. Stan kendisine söylerim dedi ama bugün biraz yoğun. Budapeşte'den kötü haberler aldık. Budapeşte mi? Emmett Cole bir restoranda vurularak öldürüldü. Burada çalışmıştı konsoloslukta. Bunu araştırıyoruz. Başınız sağ olsun. Telefonu kapattıktan sonra bardağını tekrar doldurdu. Şu Cole denen adamla ilgili haberlere bakmayı düşündü ama yapamadı. Duşa ihtiyacı vardı ama hiç hali yoktu. Şişeyi alarak kanepeye geçip içmeye devam etti. 6 saat sonra karanlıkta kapının vurulma sesine uyandı. Uyanmadan önce İskenderiye'de Akdeniz'e paralel uzanan El Geaş Caddesi'nin kenarına park ettiği arabadan iniyordu. 20 yıllık bir Toyota Tercel olan arabası yağ boyanmıştı ve Cibril'in bagajlı olduğunu biliyordu. Önünde tepe lambası yanan beyaz bir Mısır polis aracı park etmişti. Polisler coplarını önlerinde tutarak arabadan inerken John'a sırıtıyorlardı. Sağında sert rüzgar denizi dalgalandırıyor, serpinti havayı nemlendiriyordu. Polis onunla Arapça konuştu. John İngilizce yanıt verdiğinde omzuna copla vurdu, canı yandı. Omzunu tutarak tamam dedi, size göstereceğim. Önden yürüyerek bagajı açtı ama dar bölmede 2 büklüm bir halde Cibril'i değil, 6 ve 8 yaşlarındaki Ray ve Kelly'yi buldu. Bir yanlışlık vardı. Polisler geldiğinde bagajı kapatarak eliyle uzaklaşmalarını işaret etti. Burada değil dedi. Ona vuran memur John'u itti. Yanından hızla bir araba geçerken neredeyse yola düşüyordu. Diğer memur bagajı açarak öfkeyle bağırdı. Kaçması gerektiğini düşündü ama kalabalık yolun karşısına geçmesine imkan yoktu. O da eski karısı Danişa'nın uzun manikürlü eline doğru eğilmiş adamların yanına gitti. Karısı çıkarken gülümsüyordu. Ray ve Kelly bebekken olduğu gibi gözüküyordu. Nefes kesici görünüyordu. Karısı harika bir şey söylermiş gibi ''John, o kadar yorgunum ki'' dedi. Bir başka ses haydi John dedi. John arkasına dönerek karşısında temiz ve hala hayatta olan Cibril'i gördü. Elinden uzanarak onu trafiğe doğru çağırıyordu. Karşıya ilk geçen gider. Nereye gider? Cibril yüzünde gülümsemeyle koşmaya başlamıştı bile. Oturarak boğucu karanlığa alışmaya çalıştı. Akşam olmuştu. Yanağı ve kanepenin kolçağı salyasıyla ıslanmıştı. Midesine giren krampla yükselen asit genzini yakıyordu. Tekrar kapıya vurulurken bir ses daha duydu. ''Kaldır kıçını John!'' Ayağa kalkarak ilk adımında viski şişesini odanın öbür tarafına yolladı. Şişe televizyon sehpasının ayaklarına çarptı ama kırılmadı. Karşıdaki duvara giderek lamba anahtarını bulana kadar eliyle yokladı, odayı aydınlattı. Kapı üç kez daha sert bir şekilde vuruldu. ''Acele et John!'' Eliyle yüzünü sildi, sonra ellerini pantolonuna silerken en azından üstünü değiştirmiş olmayı diledi. Baldırının yan tarafında koyu bir kan lekesi görüyordu ama kendi kanı değildi. Kapının kilidini açarak geriye doğru bir adım atıp banyoya doğru giderken içeri gel dedi. Oturup işerken Harold Walcott'un temkinli bir şekilde içeri girerek etrafa göz gezdirişini ve nihayet kendini görüşünü izledi. ''Bu koku senden mi geliyor?'' ''Belki. Bir duş alamadın mı?'' ''Misafir beklemiyordum.'' Her yerde duran Glenlivet şişesini gördü, durarak kaldırıp sehpanın üzerine koydu. John sifonu çekti, çatlak aynanın karşısında elini, yüzünü ve ensesini yıkadı. Görüntüsü de kokusu kadar berbattı. Harry'nin sesi duyuldu. ''Benimle konuşacak mısın?''
''Birazdan.''
12. ayrımın sonu. Sayfa 159.